Ayrım 25, sayfa 228. Odaya giren Leonora çatık kaşlarla kocasına baktı. Az kaldı her şeyi berbat ediyordun diye homurdandı. Yeter artık, bu yaptığın anlamsız davranışlar. Bıktım, usandım. Yaşlı adamdan ses çıkmadı. Tam bir suçlu gibi önüne baktı. Bakışlarının karısından kaçınarak yoğun ve bitkin bir şekilde fısıldadı. Sen ne dersen de, bu adam hiç gözüm tutmadı. O tehlikeli biri, iyi rol yapıyor. Biliyorum. Karısının bu kısa cevabı üzerine Vasili Kirilenko dehşete kapılmış gibi gözlerini irileştirerek Leonora'ya baktı. Biliyor musun? Daha doğrusu tahmin ediyorum. Neyi tahmin ediyorsun? Açıkça konuşsana. O artık senin peşinde değil. Beni istiyor. Gözlerindeki ihtiras dolu parıltıları görmedin mi? Bana bakarken çiğ çiğ yiyecek gibi. Bu denli arzu duymasa teklifimi kabul eder miydi hiç? Kim karşılıksız cinayet işlemeye kalkışır? Herifin gözü dönmüş durumda. Kaçak general kıpkırmızı kesildi. O halde niye herifi evimize alakoydun? Bırak gitsin. Mantıklı düşünemiyorsun Vasili. Başka şansımız var mı sanıyorsun? Tek çaremiz bu adamı kullanmak. Bir an düşün. Eğer sandığın gibi bu adam polis veya MİT ajanı ise zaten çok şey yitirmiş sayılırız. Türk istihbaratı ve emniyeti hakkımızda her şeyi öğrenmiş demektir. Yurt dışına kaçmamıza izin vermezler. Bütün sınır kapılarına çoktan talimat verilmiştir. Bu riske giremeyiz. Yine de beni rahatlatan husus bu ana kadar kapımıza dayanmamaları. Ayrıca ben Türkleri senden daha iyi tanırım. Ne de olsa burada doğup büyüdüm. Bu adamın MİT elemanı olduğunu da sanmıyorum. Neden? Bana eğitimsiz ve kaba görünüyor. Yanılıyorsun. Onur ölü gereği yapıyor. O tip de görünmek zorunda. Öyle olsa anlardım. Ben hala yanıldığında ısrar ediyorum. Yaşlı adam sözlerini kısarak karısını süzdü. Seni son defa uyarıyorum Leonora. Aklından geçenleri tahmin edebiliyorum. Buna hiç gerek yok. Ateşle oynuyorsun ve ben buna izin veremem. Bunu sonra tartışırız Vasili. Sen şimdi Sergen'in ne söylediğini anlat. Vasili bitkin şekilde yeniden koltuğa çöktü. Namussuz herif diye homurdandı. Bizi satmamak için çok para istiyor. Hem de nakit. Ona inanmakla hata etmişim. Sarışın kadın mağdur bir edayla kocasına yaklaştı. Gördün mü bak, yanılmamışım. Üzgünüm ama yeğenin kaçınılmaz sonucu hak etti. Zaten başka şansımız da yoktu. Bu işi bitirmeliyiz. Ona hiç güvenmemiştim. Hem emin de olamayız. Bizden para alsa bile Higgins'ın teklifini de geri çevirmeyecektir. İnsan bir defa ihanete karar vermesin, gerisi çorap söküğü gibi gelir. Evet, aynı şeyi ben de düşündüm. Peki şimdi ne yapacağız? Yukarıdaki herife ne denli güvenebiliriz? Leonora birkaç saniye sessiz kalarak düşündü. Sergei parayı nerede ve ne şekilde ödememizi istiyor diye sordu sonra. Bize telefon ederek yeni talimat verecek. Ödeme mahallini ve şeklini söyleyecek. İyi, bu zaman kazandırır bize. Yaşlı adam endişeyle karısına baktı. Ne kadar istediğini sormadın diye mırıldandı. Önemi var mı? Ödenmeyecek bir paranın miktarını ne ifade eder ki? Vasili Kirlenko'nun omuzları düşmüş, yenilgiyi daha şimdiden kabul etmiş bir hali vardı. Yaşlılığın verdiği aciz adeti ümitlerini silip süpürmüş gibiydi. Leonora onu geçmiş yıllardaki güçlü, kuvvetli, iradeli ve herkesi titreten korkusal an ihtişamını general üniforması içinde heybetli duruşunu anımsadı bir an. Yıllarca tapar gibi sevmişti onu ama şimdi karşısına çökük, bitik ve güçsüz bir ihtiyar vardı artık. Benim de yaşım ilerliyor diye düşündü. Bundan böyle daha huzurlu, sakin ve yerleşik bir hayat istiyordu. 20 seneden beri Avrupa'da kimliklerini saklayarak şehirden şehire, ülkeden ülkeye kaçıp durmuşlardı. Dışarıda paraları da, mülkleri de vardı ve artık kaçmak istemiyordu Leonora. Yaşlı adam içini çekerek mırıldandı. Sergei'yi öldürmem sorunu halletmeyecek hayatım. Higgins belki muhbirini kaybedecek ama şu veya bu şekilde yine izimizi bulacaktır. İstanbul'da olduğumuzu biliyor. Asla peşimizi bırakmayacaktır. Bunu ben de biliyorum. Öyleyse sana yalvarıyorum. Onlarla mücadeleyi bırak ve hemen Türkiye'yi terk edelim. Elimizdeki pasaportlarla Yunanistan'a kaçabiliriz. Hatta İsrail'e bile. Bize iltica hakkı tanırlar. Bunu çok tartıştık Vasili. Artık şu gerçeği kafana sok. Kaçma faslı bitti. Bundan sonra bizi tehdit eden düşmanlarımızla savaşacağız. Gerçek anlamda kurtuluşumuz ancak böyle gerçekleşecektir. Vasili acı acı gülümsedi. Yukarıdaki adama mı güveniyorsun? Bizi o mu kurtaracak? Evet hayatım, o kurtaracak. Karşılığı ne olacak? Ona kendini mi sunacaksın? Evet, ama sadece bedenimi, ruhumu değil merak etme. Sakın unutma, o beden bir zamanlar Sovyet ordusunun çok ünlü bir generalini de deli divane etmiş, her şeyi göze alarak düşman saflarına bile geçmesini sağlamıştı. Leonlarını bilirsin, hiçbir erkek ona karşı koyamaz. Hem endişelenmenin de gerek yok. Önce yeğeni, sonra da Higgins'ı onun vasıtasıyla ortadan kaldıracağım. Yaşlı adam gözlerini yumdu. Bu çok ham bir hayal. Ayrıca gerçekleşmesi de mümkün değil. Neden? Diyelim ki istediklerini yerine getirdi. Sonra ne olacak? Senin ateşli bedenin uğruna iki kişi öldüren bir adam başına musallat olmayacak mıdır sanıyorsun? Ondan nasıl kurtulacaksın? Bazen gerçekten çok yaşlandığına inanıyorum sevgilim. Onun da bir çaresine bakacağımı düşünemiyor musun? Yaşlı adam yumduğu gözlerini açmadan sordu. Onunla bu gece mi yatacaksın? Leonora kocasının yanına yaklaştı. Güçlü parmaklarıyla omuzlarını kıvrayıp sıktı. Uzun tırnaklarını hafifçe etine batırdı. Sanki ona metanet vermek ister gibiydi. Karısından cevap alamayınca fısıldar gibi inledi. Buna katlanabileceğimi sanmıyorum. Sen ve o bir üst kattaki odada. Sus, takma kafana. Bu gece bir uyku ilacı al. Derin bir uykuya dal. Sabahın ilk ışınları doğarken beni tekrar yatağımıza yanı başında bulacaksın. Vasile dudaklarını dişledi ve tek kelime etmedi. Saat 11'de Higgins hesabı ödedi ve masadan kalktılar. Kuru, yağışsız fakat soğuk bir geceydi. Restoranın önünde yaşlı İngiliz kızın elini sıktı. Birlikte geçirdikleri gece için onlara teşekkür etti ve yarın Neslihan'dan teklifine müsbet bir cevap alacağını umut ettiğini söyleyerek taksiye bindi ve ayrıldı. Horace ile genç kızlar bir taksiye binmişlerdi. Araba hareket edince Horace hemen sordu. Nasıl buldun onu? Sevimli biri değil mi? Çok anlayışlı ve naziktir. Neslihan bir an düşündü. Horace zaten kendisine söyleyecek bir şey bırakmamış, kendi fikrini açıklayarak adeta onayını istemişti. Evet öyle diye mırıldanmak zorunda kaldı. Oysa onu hiç tanımıyordu ve o nezaketin yapay olduğunu ve gösterişin altında gizlenmiş mutlaka bir art niyetin saklı olduğuna emindi. Ama ne yazık ki bu düşüncesini kendisine saklamak zorundaydı. Horace teklifi kabul ettiğine çok sevindim diye devam etti. Hem sana parasal yararı dokunur hem de mükemmel bir insana daha yakından tanımış olursun. O an sinirden çatlayacak gibiydi genç kız. Ama içinde bulunduğu şartlar oyuna devam etmesini gerektiriyordu. Yalnızca haklısın dedi genç adamı tasdik etmek zorunda kaldı. Bu arada taksiye binerken bir ara gözleri restoranın kapısına takılmıştı. Mahmut'la yanındaki kadınla dışarıya çıktıklarını görmüştüm. Az da olsa rahattı. Ajanlar peşini bırakmıyorlardı. Boris onu darphanedeki evinin önüne kadar getirdi. Fakat bu sefer taksiden inmedi. Sadece yanağına bir öpücük kondurup iyi geceler diledi. Son bir kere daha yapılan teklife yer muhakkak cevap beklediğinde hatırlatmayı ihmal etmedi. Başka zaman ve başka şartlar altında olsa Neslihan bu ağırlık sahnesini gayet doğal karşılardı. Ama o an içinin tiksintiyle ürpermesine engel olamadı. Dairesine girdiğinde arkadaşı Sevim'i hala uyanık ve televizyon seyrederken buldu. Saat 11.30'a geliyordu. Ama Sevim kendini romantik bir aşk filminin heyecanına kaptırmış gibiydi. Şöyle bir dönüp el salladı. Harika bir film seyrediyorum. Yazık kaçırdın diye mırıldandı. Sonra kısa bir an bakışlarını ekrandan ayırıp nasıl gitti yemek diye sordu. Neslihan'ın içi bulgur savuruyordu. Sevim'i bu saatte ayakta bulacağını sanmamıştı. Bir an önce MİT ajanını verdiği telefondan arayarak konuşmaları nakletmek zorundaydı. İyi, her zamanki gibiydi işte, diye mırıldandı. Neyse ki seyrettiği filme kendisini fazla kaptırmış olan Sevim daha fazla soru sormadı. Neslihan da uykusunun geldiğini söyleyerek hemen odasına çekildi. Aceleyle soyunup yatağına girdi. Ajan Mahmut'u aramak için Sevim'in uyumasını bekleyecekti. Yarım saat kadar sonra ev sessizliğe büründü. Televizyon kapanmış, salonda dolaşan, önce mutfağa giden sonra da tuvalete giden Sevim'in ayak sesleri duyulmaz olmuştu. Genç kız rahat bir nefes aldı. Kendi yatağında bile kalp çarpıntılarına engel olamıyordu. Başucundaki komodinin üstünde duran lambayı yaktı. Cep telefonunu alarak ajanı aradı. Zilin ikinci çalışında ajan Mahmut'un sesini tanıdı. Ona dilinin döndüğü kadar ayrıntılı bir rapor verdi ve ajanın sorularını cevapladı. Telefonu kapatıp ışığı söndürdüğünde huzuru iyiden iyiye kaçmıştı. MİT görevlisi oyuna devam etmesini ve yarın işinden mutlaka izin almasını istiyordu. Ama Neslihan yaptığı bu amatör ajanlıktan daha şimdiden sıkılmaya ve rahatsız olmaya başlamıştı. Uzun süre uykuya dalamadı. Yatağın içinde dönüp durdu. Bunların yaptıkları ne anlama geliyor diye düşünmeye başladı Erol. Kendisini tecrit etmişler, bu soğuk odaya tıkmışlardı adeta. Üşümeye başlamıştı. Odada ne soba ne de elektrikli bir ısıtıcı vardı. Odanın içinde sinirli sinirli dolaşıyordu. Hatta bir ara her şeyi boş verip evden çıkmayı dahi düşündü. Kendi de silahlıydı ve onu durduramazlardı. Yarın resmi bir soruşturma açılır ve kapılarına dayanılırdı. Ama son anda vazgeçti. 3-4 günlük emeğin sırf bu nedenle karşılığını almadan sudan bahanelerle boşa gitmesini göze alamazdı. İçindeki endişenin gerçek sebebinin o kadın olduğunu biliyordu. Leonora söylediği gibi saat 8'de elinde bir tepsiyle yemesi için bir şeyler getirmişti. Yine 2 sandviç ve 1 bardak şarap. Bu evde yemek pişmez miydi acaba? Aklına kötü şeyler geldiği için şaraptan bir iki yudum aldı ama tamamını içmedi. İçine uyutucu bir ilaç koymalarından kuşkulandı. Sandviçleri ise yiyip bitirdi. Kadın odada fazla da kalmamıştı. Ajan Leonard'ın bakışlarında yine o gri parıltıları görmüştü. Baştan çıkarıcı, vaat ve umut verici ışıltıları. Sırtında yine sabahki eşofmanları vardı. Ama bu defa fermuarı göğüs arasındaki çizgiyi gösterecek şekilde aşağıya çekilmişti. Erol ise kendini zorlayarak bakmamaya gayret etmişti. Adadaki mesai arkadaşlarına merkeze temasa geçmeleri ve Rus albaya dikkatle gözetlemeleri ve her adımını takip etmeleri için talimat vermişti. Şayet adaya gelecek olursa ona hemen haber vereceklerdi. Genç Dunaway'in bu gece adaya gelmeyeceğine emindi. Asıl sorun Leonora'ydı. Şayet bir ziyaretçisi olursa bu kesinlikle o kadın olacaktı. Saat 11'e geldiğinde odasının ışığını söndürdü ve usulca kapıyı araladı. Tüm köşk sessizlik içindeydi. Bulunduğu yere aksiden ne bir ışık ne de ses vardı. Bir süre daha beklemeyi eğledi. Niyeti geceliğin ilerleyen saatlerinde tüm tehlikesine rağmen aşağıya inerek etrafı incelemek, karı kocanın gerçek kimlikleri hakkında dişe dokunur herhangi bir belge ve ipuçları bulmak istiyordu. Bütün bir geceyi burada mahsur kalarak geçiremezdi. Görevini yapmak zorundaydı. Ayrıca dışarıda görünmesinin de fazla bir mahsuru yoktu. Leonora onu kullanabileceği alt katta bir tuvaletten bahsetmişti. Araladığı kapıyı kapattı Erol. Yaşlı adamla karısı odalarına çekilmiş olabilirlerdi. Ama uykuya dalmaları için henüz erken sayılırdı. Gözleriyle onların getirdiği yemek tepsisine takıldı. Acaba bu saatten sonra tepsiyi almaya gelebilir miydi? Hayır diye düşündü. Zaman epey ilerlemişti. Tepsi için dönmezdi. Ama içinden bir his, kadının bu akşam beklenmedik bir ziyaret yapacağını söylüyordu. Sadece bir erkek olarak hissediyordu bu ziyareti. Gelecekti. Mutlaka gelecekti. İçini bir ürperti kapladı. İşin en kötü yanı kendisinin de bu ziyareti istediğiydi. Dün teknede yaşadıklarından beri Leonora'nın arzudan titreyen bedenini bir türlü beyninden silip atamıyordu. Bekleyecekti. Ani bir kararla soyundu. Cep telefonunu komodinin üstüne bıraktı. Tabancasını da belinden çıkarıp yastığın altına soktu. Serin çarşafın üstüne kayıp yorgana sarıldı. Üşüyordu ve sinirlerini törpülen yorucu güne rağmen hiç uykusu yoktu. Önce hafif ama çok hafif bir gıcırtı duydu. Eski, yıpranmış ahşap yapıların bir türlü önüne geçilmez tahta gıcırtısı. Esneyen, gevşeyen ve çürüyen ahşabın zamana karşı isyanı. Hafif fakat tiz ve uyarıcı. Erol göz kapaklarını açtı. Uykuda değildi. Odasının kapısının aralandığını duymuştu. Yatağın içine hiç kımıldamadan sesin geldiğini tahmin ettiği noktaya baktı. Karanlığın içinde Leonard'ın gölgesi olduğundan da uzun görünüyordu. İkinci bir gıcırtı kulağına aksetmedi. Ama kadın kararlı adamlarla karyola doğru yaklaşıyordu. Bu ziyaretin gerçek nedenini bildiği halde ajanın yastığının altındaki eli gayri insiyaki olarak tabancasına uzandı. Parmakları soğuk metale değdi. Bekledi. Silaha ihtiyacı olmadığını biliyordu. Ama Leonora'ya güvenemezdi. Kadın yatağın yanına kadar gelince fısıldadı. Numara yapma. Uyanık olduğunu biliyorum. Neden uyuyamadığını da. Erol cevap vermeden silahını kavrayan parmaklarını çözerek baş ucundaki lambaya uzanmak ve odayı ışığa boğmak istedi. Fakat elini daha havadayken Leonora yaklamıştı. Işığı yakma diye fısıldadı. Karanlığı tercih ederim. Ama sus, öyle kal, sesin çıkmasın. Burası çok soğuk, seni ısıtmaya geldim. Leonora'nın bileğini kavrayan eli ateş gibi sıcaktı. Erol suskun ve hareketsiz kaldı. Leonora odanın karanlığında sırtındaki sabahlığı zarif bir şekilde sırtından çıkararak karyolanın dibine bıraktı. İç çamaşırları yoktu. Genç ajanın gözleri uzun süredir odanın gölgeli karanlığına alışık olduğundan Leonora'nın fil dişi beyazlığındaki vücudunun hatlarını görünce umduğundan da fazla bir heyecan seline kapıldı. İnkar edemezdi. Saatlerdir bu anı şuur altı da olsa bekliyordu. Yorganı kaldıran kadın usulca yatağa girdi. Erol'un damarlarındaki adrenalin dayanılmaz ölçüde artmıştı. ''Beni bekliyordun, değil mi?'' ''Evet'' diye fısıldadı genç ajan. Leonora yorganı üstlerine çekmiş ve çıplak vücuduyla ajana sarılmıştı. ''Ben de öyle. Dün beni motorda kolların arasına alıp sıkıca sarıp sarmaladığın andan beri hep bu anı düşünüyordum.'' Kadının dudakları itirazla Erol'un dudaklarını buldu. Ajan bir anda Arzu'nun şahikalarına dolaştı. Dudaklarını Leonora'nın ağzından kurtardığı ilk anda boynuna öpücükler kondururken ''Ben ise daha seni ilk gördüğüm zamandan beri hep bu anı düşledim.'' dedi. Gülümseyen kadının karanlıkta inci gibi parıldayan beyazlığını gördü. Tahmin etmiştim zaten. Daha fazla konuşmadılar. İhtirastan kıvranan vücutlar birbirinin içine geçerek şehvetin doruklarına eriştiler. Konuşmadan kısa, kesik iniltilerle gecenin sessizliğini bozan sesler çıkardılar. Doymak bilmiyorlardı. Zaman nasıl geçtiğini ikisi de fark etmedi. Bir ara Leona zapt edemediği çığlıklarla titreyerek kendinden geçti ve uzun süre nefesini ayarlamaya çalıştı. Suratı ilk kelime etmeden yataktan kalktı. Erol'un çıplak göğsüne son bir veda öpücüğü kondurarak geldiği gibi yine sessizce odadan çıktı. Leonor uzaklaşırken odanın zemirindeki gevşek tahta yine aynı gıcırtıyı çıkarmış ve derin sessizliği bozmuştu.